Gelmiyorlar mı?
Öyle diyor evrimde.
Şimdi burada karşımıza çıkan şey potansiyel şey durumu biraz önce konuştuklarımızdan daha farklı gibi görünüyor. Çünkü yani bir DNA'da bütün bir organizmanın planı bulunabilir ve o potansiyel orada realize olacak, edimselleşecektir diyebiliriz. Ama bir terliksiz hayvan durumunda ya da daha da geriye gidersek amino asitler durumunda daha sonraki bütün bir evrim sürecinin ya da yaşam süreçlerinin potansiyel olarak bulunduğunu nasıl düşüneceğiz? Bunu yapabiliyor muyuz? Bir daha söyleyeyim mi? Yani aradaki fark şu. Doğrudan doğruya şey DNA'ya baktığımız zaman potansiyeli neredeyse okuyoruz. Yani şu an okuyamıyoruz ama yakında muhtemelen okuyacağız. Amerikalılar okuyacak, Avrupalılar okuyacak. Biz onlardan okuyacağız sonra. Yani şimdi şeyi bu, gerçeği bu. Ondan sonra eğer buna ikinci bir örnek olarak, biraz farklı bir örnek olarak şeyi alırsak, terliksiz hayvan ya da daha da geri kimyasal süreçleri, organik kimyasal süreçleri alırsak, orada bütün bir yaşam potansiyeli bulunuyor diye düşünebiliriz. Çünkü yani terliksiz hayvan onun da bir şeyi var, başlangıç olmama özelliği var. O da bir şey değil, orijin değil, köken değil. Çünkü o da türevsel bir şey ve nereden türüyor? Daha alt organizmalardan ya da yarı organizma, yarı moleküler yapı karışımı yapılardan geliyor diyebiliriz. Yani bu nedensellik zincirini ya da sürecini geriye doğru götürmeye devam ettiğimiz zaman şeye varacağız. Yaşam, organik yaşam durumunda işte çekirdek asitlerine varacağız. Ondan daha geride amino asitlere varacağız. Daha da geride bir takım daha yalın atomlara falan varacağız değil mi?
Evrenin oluşumuna kadar
gideceğiz. Şimdi burada yani İnsan doğasını inceliyoruz. Onu gözden kaçırmadan şeyi düşünelim. İnsan doğası bu gezegendeki özdeksel koşulların sürecinde, gelişmelerinde kendini gösteren ve ortaya çıkan bir doğa. Yani insan doğası. Yani bu şey gelişen tek süreç değil. Bütün bir dünyasal süreç, evrensel süreç, kozmik süreç diyelim. Bu da bir şey. Gelişme tablosu gösteriyor ve eğer buna gelişme diyorsak bir şey var değil mi? Hoparlör şey. Ses. Şimdi karıştık mı yoksa?
Yok.
Yani gelişmeyi sadece insanla kısıtlamanın bir anlamı yok. Onu şeye de söyle yayabiliriz, uygulayabiliriz. Evren, bütün evrenin kendisine. O zaman bütün bir evrenin kendisi için bir idealden söz etmiş olacağız. Çünkü gelişme bir standart. Şimdi şunu belirlemek çok kolay. Gelişme bir erek gerektirir. Gerektirmez mi? Hedef, amaç, erek. Ne dersek diyelim, telos. Yunanların telos dedikleri şey. Yani bu olmadan şey olmaz, gelişme olmaz. Söyle. O da gelişme. Ama gezegenler kendilerini isteyerek mi oluşturuyorlar? Yıldızlar, galaksiler. Yani burada bilinçlilik amaç. Amaç dediğimiz zaman bilinçlilik zorunlu değil. Bunu düşünebiliyor muyuz? Gerekmiyor. Yani tam olarak yine Yunanların dedikleri anlamda telos. Telos orada da amaç demek, erek demek. İngilizler end diyorlar. End zweck diyor Almanlar. Ya da zweck diyorlar doğrudan doğruya. Bunlar şey amaç erek yani insan bilinçli olarak bilinçli olarak kendi önüne koyabileceği şeyler yani erekler benim ereğim budur benim amacım budur benim hedefim budur dediğimiz zaman hepsi aynı şey bir bakıma ve orada bir bilinçlilik var insan durumunda ama bir bebeğin gelişmesi o bebeğin bir bu önemli gelişmede bilinçlilik koşulu yok yoksa bir bitkinin gelişmesinden söz edemeyiz çünkü bitkilerde genel olarak bilinç yok. Bütün doğa alanını tin alanının altına koyuyorduk ve tin alanının kendine özgü belirlenimleri onu doğadan ayıran belirlenimler o yüzden doğada bulunmuyor. Yani hak alanı tine ait. Bilinç alanı, us alanı, düşünce alanı, istenç alanı tine ait. Doğaya ait değil. Toplum tine ait. Doğaya asla ait değil. Eğer bir karınca toplumundan söz ediyorsak o şey mecazi, eretisel bir anlatım. Yani karıncalar yurttaşlar olarak bir arada bulunuyorlar, haklarının bilincinde olan, istençleri olan yurttaşların bir topluluğu gibi ya da toplumu gibi var olmuyorlar. Yani karıncalar bir sürü olabilir. Hayvan kalabalıklarına ya da niceliklerine uyguladığımız daha uygun terim sürü. Onu insana hiçbir zaman uygulamamamız gerekir. İnsana uyguladığımız zaman bu terimi sürü dediğimiz zaman insanı aşağılıyoruz ve hayvana benzetiyoruz. Ve orada gerçekten insanlar dürtüsel davrandıkları zaman hayvan gibi davranmış oluyorlar. Sürü psikolojisi diye bir şey var değil mi? Lebon'un incelediği ve bugün kimsenin hoşuna gitmeyen şey. Genellikle incelenmiyor aslında ama oldukça anlamlı bir şey. Yani sürü şey insana uygulanacak bir terim değil. O yüzden o Friedrich Nietzsche'nin sürü insanı terimi de şey bu bağlantıda pek şey değil. Ne gülüyorsunuz? Üst insan geldiği zaman sürü insanı da geliyor ve sürü insanı şey demek yani biraz önce konuştuğumuz anlamda hayvansal davranışta bulunan bir birey değil ama Hristiyan ahlakı uygulayan birey sürü insanı denen şey. Yani bu moral bir varlığa hayvan demek Nietzsche'nin yaptığı bir haksızlık aslında çok şey değil, geçerli değil.
Popülasyon kelimesi veyahut da varlık kümesi.
Bir dakika, ne? Şimdi, gelişme... Yani, şimdi... Zorunda değil ama bilinçli olabilir bir şeyin doğasını. Yani biz insan olarak kendi gizliliğimizin bilincinde olabiliriz. Çünkü şey, insanın bilgisinin sınırsız olduğunu kabul ettik. Eğer onu kabul etmesek, kuşkucu gibi baksak o zaman insan her şeyi bilebilir diyemeyeceğimiz. Belki de şeyini bilemez diyebilirdik. Kendi doğasını bilemez diyebilirdik. Kuşkucular öyle. Yani kuşkucu şey demiyor, bilemez demiyor. Bilebilir ya da bilemeyebilir diyor. İkisi de olabilir. Ya da. Emin değil. Kuşkuculuğun özelliği bu. Klasik felsefeciler bilgiyi varlıkla bir gördükleri için o konuda hiçbir problemleri yok. İnsan bilir diyorlar. Yani bu şey, kendi seçimimize bağlı olan bir şey ve bu seçim tabii ki keyfi bir şey olmamalı. Bunun düşünceni yapması gerekir ve onu zaman zaman giriyoruz o konuya. Yani hangi yaklaşım daha haklı? Kuşkuculuk mu yoksa ne diyeceğiz ona? Rasyonalizm. Usalcılık ya da bilmeyi kabul etmek mi? İnsanın bilgi yetisinin çünkü bilmek demek eğer insan şu kadarını bilebilir, bu kadarını bilemez dersek kuşkucu olmuş oluyoruz. Bilgiye bir sınır çekmiş oluyoruz. O sınırın ötesinin ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğunu bilemeyiz. Bilgiye sınır getirdiğimiz anda insan bilgisinin şeyi budur, gücü budur dediğimiz anda bir şeyimiz bitti. Yani felsefi olarak kuşkucu bir... Bilebilir, yeterek. Biliyorum demiyor. Yani bilmek şey ayrı. Bilebilme yetisi. Bugün bilmiyoruz. Bugün doyasaların büyük bir bölümü, yani bir bölümünü bilmiyoruz. Ne kadarını bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimiz alan kapalı olduğu için. Ama bildiklerimiz var. Kuşkulu olduklarımız, güvenmediklerimiz var. Yani ama kesin olarak bildiğimiz şeyler var. Yasalar, bilimler, yani geometri örneğin ya da aritmetikte hepsi şey diyemeyeceğiz. Hepsini tanıtlanmış ve tanıtlanmış olarak ve sonuçta bilgi olarak kabul ettiğimizi söyleyemeyiz. Ama büyük bir kesimi tanıtlanmış olarak kabul edebiliriz ve onların bir daha çürütülmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani şimdi bilgi, felsefedeki ayrım önemli. Descartes'in, Spinoza'nın, Leibniz'in, Hegel'in, Platon'un, Aristoteles'in, Farabi'nin bunların kamp diye düşünürsek, bu bir savaş kampı değil tabii. Yani o bölümde insan bilgisine sınır getirilmiyor. Bilmek demek aslında biraz düşünürseniz sınırsız olmak demek. Yani bilmeye sınır getirdiğiniz anda o bilgi kuşkuya döner. Eğer bilgiden söz edeceksek onun zaten şey olması gerekir. Sınırsız olması gerekir. Bunu açıklayabilir miyiz?
Bakın mesela şimdi kara deliği düşünelim.
Evet.
Diğerlice. Bunu bir girdap gibi düşünelim. Bu girdabın kenarında olduğumuzu düşünelim. Daha içine girmedik. Orada fizik kanunları bildiğimiz kanunlar. kenarına gelir, içine girir. Bugünkü bilmediğimiz fizik kanunlar var ve bilmiyoruz o içindeki durum. Çok ilginçtir.
Şimdi bunu irdeleyelim, kısaca irdeleyelim, çok şey yapmadan. Kara delik denen şey ne olursa olsun yani bir fiziksel bir şey ve onu biliyoruz diye. Onu tahmin edelim. Şimdi bu pek yaramayacak. Çünkü kara deliğin varlığını bilgi olarak ileri süremeyiz. Hiçbir fizikçi bunu yapmıyor. Bu bir spekülasyon ve olmayabilir. O yüzden o örnek şey değil. Yani burada önemli olan şey şu. Eğer bilginin bir yerde önüne bir çit çekilirse, sınır çekilirse orada artık genel olarak bilgiden söz edemeyiz. Ya da bilgiyi olasılıkla bir yapmış oluruz. Bilgi kavramsal olarak olasılıkla bir değil. Bunları toparlayabiliyor muyuz? Yani olasılık ne kadar yüksek olursa olsun olasılıktır ve onun bir tersi çıkma şeyi var. Olasılık o demek. Yani hiçbir zaman bilgiye varmaz olasılık. Hiçbir zaman. Milyonda bir şey bile olsa, risk bile olsa ya da negatif oran o kadar küçük bile olsa olasılık şey, bilgiyle bir değil. Bilgi olasılığı kabul etmeyen bir şey. Şimdi bu biraz belki ağır giriyor. Şu an konsantre olamıyor olabiliriz. Ama eğer düşünürseniz yani bilginin herhangi bir yerde mesela Kant kendinde şeyle bilgiye bir sınır çekiyor. Kendinde şey bilinemez diyor. Varlığı bilinir ama daha ötesi bilinemez. Onun arkasında yatan alanın ne kadar büyük olduğu, ne kadar küçük olduğu konusunda bir şey diyemeyiz. Bilgimizi, yani daha doğrusu bilincimizi ne kadar kısıtladığını o zaman bilemeyiz. Ve genel olarak o durumda bilgiden söz etmemiz sadece formal olacak. Yani sözde bir bilgimiz var. Çünkü işin gerçeğini bilemiyor oluyoruz. Öyle bir sınır getirildiği zaman. O sınıra ne denirse densin bunun bir önemi yok. Kendinde şey ya da A ya da X ya da B. Yani bunu Kant'ın kendinde şey demesinin hiçbir önemi yok. Bir başkası başka bir şey diyebilir. Şeylerin özü bilinemez diyebilir. Ya da aslı bilinemez ya da gerçeği falan. Ama ne olsa olsun orada bir bilginin önüne sınır çekildiği zaman o zaman şey o sınırlı alanın yani buna buzla benzetmesi yapmak bile şey. Hani biz sadece suyun üstünü biliyoruz. Alttaki büyük muazzam kitleyi. Bunlar anlamsız şeyler. Çünkü orada bilinmeyen alanın ne kadar büyük olduğu falan tahmin edilebilecek bir şey değil. Çünkü bilinmiyor. Hani ise bu gerçekten şey insanı bir saçma sapan bir duruma düşürüyor. Bilgiye sınır çekme şeyi. Şimdi isteyen öyle düşünebilir.
Ne? Bilgiye sahip olduğunu söyleyemez. Bütün bir bilgiye sahip olmadan
evet.
Parçalı bilgi olmayacak.
Olmayacak. O yüzden şu anki durumumuz o. Ama büyük ayrım şey, felsefeciler arasındaki büyük ayrım, bu bilginin tamamlanabileceğini kabul edenler var, hiçbir zaman tamamlanmayacağını kabul edenler var. İki kamp. Yani bir rasyonalistler, bir kuşkucular. Kuşkucuların arasında pozitivistler, nihilistler, görgücüler, postmodernistler, genel olarak bütün irrasyonalistler giriyor. Yani bu kamp, geniş bir kamp. Ve bugün esas gürültüyü çıkaran yapanlar onlar. Yani herkese saldırıyorlar. Hegel'e saldırıyorlar, Aristoteles'e saldırıyor, Platon'a vesaire ve korkunç bir şamata içinde Amerika'yı ve Fransa'yı kasıp kavuruyorlar. Çünkü şey, niye oralarda o kadar popüler? Evet, o da şey, yani daha sonra inceleyeceğimiz bir konu. Şimdi rasyonalizm şey, yani her şeyi biliyorum demiyor ama bilgi olanaklıdır diyor ve bazı şeyleri biliyoruz. Yani örneğin insan özgürlük insanın özüdür. Bu kuşkulu bir şey değil, tartışılabilecek bir şey değil. Yani Tüze felsefesi bunu gösteriyor ve bunun bulucusu da Hegel değil. Yani başka şeylerde de bulabiliriz. İstenç, Hegel istencin özgürlükten ayrılmaz olduğunu göstermeye çalışıyor ve eğer insanda istenç varsa o zaman insanın özgür olması kaçınılmaz vargı ve bu onun doğasında olması gereken bir şey. Yani özgürlük, şimdi bunların nasıl yerleştirileceği herkesin bir yerde şeyine bağlı. Kendi düşünme efendim.
Sormak istediğim bir şey var. Bu gelişme şey bireysel mi diyeceğiz yoksa toplumsal bir
artırma? Aynen. Yani birey ve toplum ikisi de gelişecek. İkisi de gelişiyor. Tabii yani bir birey, şimdi bireyler bin kişilik bir toplumda değişik aşamalarda gelişmiş olabilirler bireyler. Kimse özgür olabilir, kimse köle olabilir, serf olabilir. Yani evet, bugün yani şu toplumda ya da bu odada herkesin şeyi, her alanda, her yöndeki gelişmişliği bir değil. Önemli olan o gelişmenin olanağını kabul etmek ve onun koşullarını ondan sonra yaratmak. Yani
evrende gelişme içindedir.
Evren. Evrenin kendisi.
Evrenin kendisi yani.
E tabi yani şu an evrenin kendisi. Şu an güneş sisteminin bu gelişme şeye doğru da olabilir. Ortadan kalkışa doğru da olabilir. Yani güneş sistemi nasıl gelişiyor tam olarak bilmiyoruz. Ama büyük olasılıkla şeye doğru gelişiyor. Yani bu yıldızın da belli bir yaşam süresi biçiliyor değil mi? Ve şeyler, gezegenler düşecekler şeye sonunda. Falan bu gelişme gibi görünmüyor.
Biz de ölüme doğru gelişiyoruz zaten.
O anlamda gelişme negatif bir terim, evet. Negatif bir anlam da taşıyor. Yani eğer erek şeyse. Şimdi şeye dönelim o zaman. İnsan doğası ve gelişme tekrar oraya. Yani insan doğası nedir? Dediğimiz zaman insan doğası insanın tinsel özü diyebiliriz. Yani bu özün içine neler, yani neler var bizde tinsel olarak geliş, estetik, moral ya da ahlak. Ondan sonra bilişsel. Ondan sonra duygusal dedik ya da duyunç gelişimi. Duygu ve duyunç bunları mesela şu an ayıştırmayı, problemimiz bunları ayıştırmak değil ama bunların yakınlığına dikkat etmek. Bütün bunlar sıfat ve hepsinin şeyi var. Sadece insan anatomik olarak gelişmiyor bu şey içinde. Çünkü anatomik olarak gelişmesi için bir erek olması, gelişme dedik ideal gerektiriyor. İnsanın anatomik gelişmesinden söz edersek, insan türünün, homo sapiensin, ona bir ideal koymuş olacağız. Ama homo sapiens o ideale ulaşmış olan varlık. Bunu anlayabiliyor muyuz? Yani normal olarak ya da genel olarak evrende hiçbir varlık İnsandan daha güzel olamaz. Daha tam olamaz, daha yüksek olamaz, daha teknolojik olamaz. İnsan en yüksek teknoloji dedik geçenlerde. O şeydi. Yani bildiğimiz bir şey sadece dile getirmemiştik. Yüksek teknoloji falan deniyor ya. İnsan evrenin en saltık teknolojisi ve uçamaması falan onu şey daha düşük bir teknolojik varlık haline indirgemiyor. Yani insan uçmanın her türlüsünü yapabilir. Yani yapamayacağımız uçuş türü yok normal olarak. Öyle değil mi? Bilgi açısından. Görüş, insan gözü şey, işte 100 metreden ilerisini görmez, 10 santimden yakınını görmez falan tamam. Ama insanın göremeyeceği bir şey yok. Sınır yok. Efendim? Bir şey mi diyordunuz? He. O yüzden işitsel olarak yani tamam belki şeyler çok, hayvanlar çok daha kulakları keskin ama insanın duyamayacağı şey yok. Ve bu şey insanı ve bütün evrende en sonsuz
yukarıda.
Teşekkür ederim.
Olsun. Önemli değil. Bu şey. Yok yok. O bir kat yukarıda ve burada gördüğünüz gibi konser yok.
Aziz Bey'in sesi de güzel.
Konser yapacaksak şey var içinizde, şarkıcılar var galiba. Şimdi gelişim Tür gelişmiyor. Anatomik olarak bir gelişme. Çünkü dedik ki burada tutarlı sistematik düşünce bu demek. Yani eğer gelişmenin gelişme kavramını ideal kavramıyla bağlıyorsak ve insanın anatomik olarak gelişmediğinden söz edebiliyorsak sonuç belli. İnsan o fiziksel ideale ulaştığı için daha öte gelişmiyor. Çünkü idealin gelişmeyi kabul etmemesi gerekir. İdeal olan gelişebilir mi? Değişebilir mi? Mantıksal olarak düşünün. Yani çok basit bir şey bu. Düşünme yolu ve evet. Yani insan beyninin gelişmesi, eğer onun ağırlığının artması, kapasitesinin büyümesi ise falan, bunlar saçma. Yani bu optimum ağırlık bütün o entelektüel ve duygusal bütün o şeyleri, yetileri taşıyor ve onlar işte dedik, bilgide sonsuz insanın gücü. Yani çünkü bir sınır yok insan bilgisinin önüne. Estetik olarak da öyle. Yani insan bunlar tabii ki kendi başlarına daha ayrıntılı olarak incelenmesi gereken alanlar. Ama biz şimdi kavramsal bir toparlama olarak bakıyoruz ve estetik gelişmeden söz edebiliyorsak orada da bir idealin olması gerekir. Ve estetik ideal sözcüğü, yani idealin güzellikle bağlanması zaten şey, daha başından beri var olan bir şey. Güzel, ideal ve güzel anlatımları Platon'da ve belki de ondan daha önce birbirine bağlı şeyler. Değil mi? Yani sanatın idealle olan bağı bilgi açısından, bilginin ideayla bağından belki de daha önce saptanan bir şey. Yani estetik olarak da bir şey var. İnsanda gelişme var ve bu gelişme şu. Bizim güzelliği algılayabilme yetimizin açılması demek. Güzellik görebilme demek. Bir hayvan güzellik göremez. Hiçbir şekilde göremez. Çünkü şey yok. Estetik yetisi yok. İnsan da hayvanlıktan tinselliğe doğru bir gelişim sürecinde gidiyorsa o zaman onun estetik gelişmesinin de şey olması gerekir. Aşağıdan yukarıya doğru. En azdan en maksimuma doğru olması gerekir ve tarihsel olarak da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani gelişen kültürlerde estetik incelik de duyarlılık da gelişmiş olarak görünüyor. Yani bakın şeylere orta kültürlerin sanat yapıtlarına orada şey görüyorsunuz. Yani onu ayırt etmek. Yani birisi kalkıp Filipinlerin müziğini işte Beethoven'ın müziğiyle aynı şeye koyuyorsa, değerde görüyorsa ya da Avrupa müziğini ya da klasik Osmanlı müziğini diyelim Çin müziğiyle aynı değerde görüyorsa o şeyi onun sonuçlarına kendi katlanmak zorunda kalsın. Yani biz ona müdahale etmeyelim. Çünkü ayırt edemiyorsa dışsal bir telkinle falan o ayırt etmeyi yapamaz. Kendisi gelişmediği için ayırt edemiyor diyebiliriz sana. Yani bir insan bir dabrukayla şeyi ayırt edemiyorsa, klasik müzik orkestrası arasındaki estetik farkı ayırt edemiyorsa bırakın öyle kalsın. Yani öyle değil mi? O benim telkinimle ona İbrahim Tatlıses, yani o adam yani o eğer diyorsa ki ben Pavarotti ile bilmem neyle falan, tamam kalsın öyle. Ona biz şey yapamayız, ikna edemeyiz. Çünkü burada estetik ikna demek onda 10 yılların ya da 100 yılların yapacağı şeyi yapmaya kalkışmak demek.
Geliştiremediği için öyle
tabii, yani yoksa yeteneksiz değil, potansiyel var. O da bir homo sapiens ve tabii ki burada şeyler de var. O estetik gelişmeyle moral gelişmenin bağlantısı, birlikteliği falan. Onlar bunların çok gerisinde ve onlarla şey...
Picasso'ya şimdi estetikte gelişme olarak söylüyor muyuz? Yani,
Picasso'nun durumu için şunu söylüyoruz. Yani bu...
Farklı bir şey biraz daha. Resim konusu da biraz şeyde estetik. Çünkü bir yerden sonra ayrılıyor tekrar.
Şimdi...
Çünkü orada artık fikre ağırlık veriyor şimdi.
Orada şey var. O konuda çok konuştuk. Ve yazılarımız falan da var internette. Yani bir incelemenizde yarar var. Çünkü yani sana resim ya da müzik ya da şiir falan bunlar farklı şeyler değiller. Güzellik söz konusu olduğunda güzellik onların evrenseli ve hepsini sanat yapan faktör o. Heykeltıraş olsun, heykel olsun ya da mimari olsun ya da ne olursa olsun. Şimdi buralarda modern dönemde ya, şimdi O bizi çok derinlere götürecek aslında. O yüzden fazla şey yapmak istemiyoruz. Ama genel olarak estetik gelişme var. Yani insan doğasının gelişmesinden söz ettiğimiz zaman estetik gelişmeden de, insanın estetik doğasından da söz etmemiz gerekiyor. Örneğin Schiller'in bir şeyi vardı. Hala Türkçe'ye çevrilmedi. İnsanın estetik eğitimi üzerine mektuplar diye bir çalışması var. Yani ben onu çevirmeye tasarlıyordum bu sene 2007'de falan ama gecikecek. Bu estetik gelişme denen şey görülen, bilinen bir şey. Özellikle yine tabii ki idealist ya da klasik sanatçılar tarafından kabul edilen, anlaşılan bir şey. Postmodern bakış açısından gelişme diye bir şey hiçbir yerde söz konusu değil. Çünkü bir potansiyel yok. Evrensel bir insan doğası diye bir şey olmadığı için bir ideal diye bir şey yok. Ve o yüzden postmodern bakış açısı bir zurna ile davulu şeyle bir görebiliyor. İşte bir klasik müzik, bir kuartetle bir görebiliyor şey olarak, sanatsal değer açısından. Çünkü aralarında onların standardı olabilecek ve onları karşılaştırıp ölçebilecek bir ideal yok. Eğer o ideal varsa o zaman o karşılaştırmayı yapabiliriz. Sanatsal gelişim var ve ya da estetik gelişim var. Moral gelişim de var. Moral gelişim, bunlar şimdi şu an çok ana hatlarda geçiyoruz. Yani bu şey demek değil, bunları tartışmaktan kaçınıyoruz ya da çekiliyoruz demek değil. Ama gerçekten şey, sanatın o yanına mesela gelişme ve türlülük yanını tartışmak ya da kübizmin ne modern ruh durumuyla nasıl bağlantılı olduğunu, nihilizmle nasıl bağlantılı olduğunu falan tartışmak bayağı şey, özel bir alana gitmeyi gerektirecek. O yüzden girmiyoruz. Girebiliriz ama şu an şey değil, herhalde çok uygun değil. Dediğim gibi yazılar var ve onları okursanız belki daha kısa geçebiliriz o tip tartışmaları. Yani nihilizm, duyarsızlık dersek, şey hatırlayın, özetle Albert Camus'un yabancısını hatırlayın. Bu insan duygu yitimine uğrayan bir modern insan. Yani duygusuzlaşmış bir insanı kahraman olarak alıyor. Tabii ki kendisine. Kendi yaşadığı şeyleri anlatıyor. Her yazar onu yapıyor. Ve bu annesinin ya da çok sevdiği birinin ölümü karşısında duygu duyamayan bir insanın durumunu anlatıyor. Bu insan duygu olarak tükenmiş, bitmiş. Duygu duyamıyor. Sevemiyor. Nefret edemiyor. Acıyamıyor, üzülemiyor, ağlayamıyor vesaire vesaire. Bu modern insan. Bu insanı sanatçı olarak düşünün. Güzelliğe karşı kilitlenmiş, kapanmış. Güzel olanı göremiyor. Çirkin olanı göremiyor. Çirkin olandan rahatsızlık duymuyor. Tiksinmiyor. Güzel olanı beğenmiyor. Bu Picasso. Öteki Albert Camus'ydu. Yani. Ne? Öyle değil mi? Şimdi ama derseniz ki ya bu görelidir, estetik görelidir. Herkesin zevki kendine göredir. Zevkler tartışılmaz. Ki Kant bunu söylüyor. Kant bu tamamen bunu söylüyor. O zaman bu güzeldir, bu çirkindir demek şey olacak, saçma olacak. O görelilik zemininde. Çünkü görelilikte bir ideal yok. Değil mi? Eğer bir ideal yoksa, o sofistlerin göreliliğini hatırlayın, bir gerçeklik, evrensel bir gerçeklik yoksa, o zaman her gerçeklik kişiye göre ise, her güzellikte kişiye göre ise Picasso pekala diyebilir. Bunlar benim için güzel. Ya da ben güzellikle hiç ilgilenmiyorum da diyebilir. Ve öyle diyor. Yani evet. Ve o güzelliğin ve çirkinliğin ötesinde.
Kendine münhasır bir şey.
Kendine münhasır bir şey.
Biraz Arapça oldu ama.
Evet, şimdi gelişim, duygu ve duyunç gelişim. Moral gelişim, insanın moral gelişime. Yani düşünün bir zamanlar insanlar bugün ahlaksızlık diye, suç diye, kötülük diye gördüğümüz pek çok eylemi, davranışı normal sayıyorlar. Yani moral gelişim oluyor mu olmuyor mu onu konuşuyoruz. Hammurabi yasaları yasa olarak bir ilerleme ve muazzam bir ilerleme. Yani 7000 yıl önce diyelim o yasalar çıktı. İnsanlığın tarihi zaten 10-12 bin yıllık bir şey var. Bilinen süreç hemen hemen o kadar. Ondan ötesi, ondan önce yüz binlerce yıllık şeyler var. Daha ağır gelişen süreçler var ve yani moral gelişim, çünkü tüzel gelişim de moral gelişimin temelinde olan bir şey. Burada genel olarak şeyi kabul ediyoruz. Yani bir standart, ideal denen ölçütü kabul ediyoruz ve o yüzden moral gelişim de vardır diyoruz. Çünkü yani eğer yine standart şu düşünce doğru mu? İdeal olmazsa, standart olmazsa görelilik kaçınılmazdır ve o zaman birisi için suç olan şey bir başkası için pekala olmayabilir. Yani Naziler kendi gözlerine pekala suçsuzdular çünkü amaç onlar için, onlara göre Onların kendi şeyleriyle karşılaştırma için de iyiydi. İnsan ırkını terbiye etmeyi, güzelleştirmeyi istiyorlardı ve amaçları buydu. Onlar için iyiydi. Ve sen kalkıp eğer bir şey yoksa, yani bu bana ters geliyor diyebilirsin. Ama o da eşit akla, seninki de bana ters geliyor diyebilir. Yani orada iki standart var ve iki standart, ikisi de eşit ölçüde haklı ya da eşit ölçüde haksız olabilir. Onları, ikisini de ölçmek için ideal standart gerekiyor. Yani nazizme karşı çıkmak için şey olmak, bir ideali onların önüne çıkarmak gerekir. Ne onları neden suçluyoruz? Şey için değil, insanı güzelleştirmeyi istedikleri için suçlamıyoruz. O güzel, doğru bir şey. O amaca ulaşmadaki yöntemlerinin ahlaksızlığı dolayısıyla şey yapıyoruz, suçluyoruz. Çünkü o insanların böyle kitlesel olarak yok edilmeleriyle ulaşılacak bir şey değil. Ve o zaman elimizde moral standart olması gerekir. Nazinin suçlu olduğunu gösterebilmek için ona değil, genel olarak insan usuna bir moral standardın olması gerekir. O zaman çok açık, bu moral standardı yatsıdığınız zaman, eğer moral standart gerekliyse, o moral standardı yatsıdığımız zaman karşımızdakini yargılayabilme, değerlendirebilme olanağını kaybediyoruz. Yani biz yargıç mıyız, mahkeme miyiz? Tabii ki insan usu bir yerde her şeyi yargılama hakkını taşıyor. Ama us olarak, evrensel us olarak taşıyor. Filancanın kişisel usu olarak değil, evrensel usu olarak. Ve onun için de ideal ölçüt gerekiyor ve eğer o yoksa o zaman Nazileri ya da Bolşevikleri ya da Faşistleri ya da Frankocuları ya da bilmem kim olursa olsun. Yani bunları kişisel olarak eleştirmenin olana var ama pek anlamı yok. Yani moral gelişim de var ve moral gelişim şey, tarihte örnekleriyle görüyoruz. Efendim, ses, biraz ses, herkes. O da güzel ve zor bir soru.
Mesela bir insan estetik olarak çok gelişmiş ama moral olarak daha işte vasat ya da estetik gelişimi, moral gelişiminden çok daha ileri ise, yani bunu hangi kategoriye sokamıyor?
Bak, yanıtını yazıyorum. Oldu mu? Bu bir yanıt. Senkronize ediyor. Yani ahlaksal gelişim, moral gelişimle estetik gelişim senkronize ve o zaman bakın, erdem bilgidir deniyor. Bir yanıtını siz verin. Hiç geliyor değil mi yanıt? Yani şimdi her şey bakış açısına bağlı. Eğer Sokrates'in ya da genel olarak klasik felsefenin bakış açısından bakarsanız ilgidir. Bu. Kim olsun? Karl Marx'la ilgilenmiyoruz. Yani herkesin moral hataları var. Hepimiz hataları yapıyoruz ve ne yapıyoruz? Bilmediğimizden yapıyoruz. Bilerek yapıyoruz dersek o zaman kendimizi yatsımış oluruz. Çünkü biraz önce şey söylemiştim. Bir insan biliyorsa onu evrimselleştirir. Yani kötülük yapıyorsa birisi onu bilmediği için yapıyor. İnsan bilerek kötülük yapmaz. Bunun bir başka sonucu da o. Tabii. Bu demek değil ki suç olmaktan çıkıyor. Hayır. Zaten bir suç bilgisizliktir oluyor. Değil mi? O yüzden hukuk, ben bunu bilmiyordum kötü olduğunu da işte şimdi öğrendim falan. Beni cezalandırmayın diyemiyorsun çünkü sen kendini cezalandırmayı istiyorsun ayrıca.
Genelde ahlaksızlar
çok da gidiyor. Yani her şeyin evet. Sinirler öyle bir şey. İşte
yani. Onların bilmedikleri şey var ama. Yani yaptıkları şeyin kötülük olduğunu bilmiyorlar örneğin. Ansiklopedik olarak bilgili olabilirler. Herakleitos'un bir sözü vardı. Her şeyi bilmek bilgelik değildir gibi bir şey. Ona Herodot'a karşı söylüyordu ve Hesiod'a karşı söylüyordu. Yani abur cubur tonlarca bilgiyi yığabilirsiniz kafanıza. Ya da çok yararlı bilgiler de yığabilirsiniz ama o şey demek değil. Yani bu şimdi bu özel bir konu. Senkronize mi bu gelişim? Mesela şeyler, nükleer bombayı bilen, bulan fizikçiler şey, fiziksel olarak çok şey, başarılı insanlardı, yetenekli insanlardı. Oppenheimer'ı biliyor musunuz?
Evet.
Yani o Japonların üzerinde patlatılan bombayı Amerikalıların eline veren o oldu. Yapan, kişisel olarak bizzat gidip bombayı elleriyle yapan Oppenheimer. Ve bu adam şey değil, yani çok bilgili ama moral olarak kendi kendisiyle de çatıştı ve yani işi yaptıktan ve bombalar atıldıktan sonra ellerim kana bulaştı demiş mesela.
Sonra çalıştığı laboratuvara
yani yanlış olduğunu almadı. Düşünmüş demek ki ve
o bombayı yaptığı laboratuvara almadılar kendisi.
Almazlar yani o şeyden sonra o kuşku şimdi o, evet. O konu zor bir konu yani nerede senkronize nerede değil. Hangi yani o bir şey özel bir çalışmayı hak eden bir şey. Bir kitap çalışmasını ya da başka belki de uzun bir çalışmayı hak eden bir şey. Yani çünkü belli durumlarda görüyoruz. Estetik olarak Schubert'in söylediği şey doğru. Yani estetik olarak duyarlı, çok duyarlı bir insan şey yapamaz. Moral olarak kötü, yalan söylemez, aldatmaz, bunları yapmaz. Ve genellikle bunu görüyoruz bir şeyde. Yani müzisyenlerin yaşamında, başarılı müzisyenlerin hepsi moral olarak şeyler, tapılacak insanlar. Beethoven, Mozart vesaire. Yani ama şey de var. Yani işte Wagner de var. Wagner'i de şeyle, Nazizm'le şey yapıyorlar. Bağlıyorlar. Yani o da bir sanatçı. O da başarılı bir sanatçı ve neden orada bir öyle bir şey. Pek çok sanatçı var. Nazizm'e hizmet etti. Arnold Brake bir heykeltıraş var. Salvador Dali'nin arkadaşı. Salvador Dali'nin kendisi de galiba o eğilimlerde. Bunlar şeyler. Yani Nazi davasına bütün yürekleriyle Leni Riefenstahl. Biliyor musunuz? Muhtemelen tarihin en iyi sinema yapımcısı. Ya da şey onlar bilinmiyor. Bunları örttüler şeyden sonra. Yani nasıl bizde Ermeni olaylarını örttülerse bu tarihte de şu an hala örtülüp birçok olgu var. Bunları açtığımız zaman daha iyi göreceğiz.
Onlar hepsi üstün insan felsefesine katılmış.
Ama sanatçı olarak şeyler başarılılar. Yani evet. Şimdi o dediğim gibi şey bir konu, derin bir konu ve o konuda çalışma yapabilmesi için şey felsefecilerin bu platforma gelmeleri gerekir. Ama Batı felsefeciliği rezil durumda şu anda. Pozitivizm, nihilizm, postmodernizm, hermenetik, kuşkuculuğun her türü, irrasyonalizmin her türü ve okuyun yani ıvır zıvır noktalarla ilgileniyorlar. Şeyi sormuyor işte bu İnsan doğasının bu değişik yanlarının gelişiminin sinkronize olması, eş zamanlı olması, uyumlu olması ne demektir? Bunun önemi, yani eğer şunu bulursak biz, insanın estetik gelişimi, onun moral gelişimiyle paralelse, o zaman çocukların estetik gelişimlerine, eğitimlerine önem veririz. Güzel sanatlar bölümlerine çok daha önem veririz. İnsanların güzelliği kavrayışlarına çok daha önem veririz. Ve böylece İbrahim Tatlıses gibilerinden de kurtuluruz. Yani bu başka türlü olamaz. Çünkü kötü sanat şeyle, şiddetle, çirkinlikle, pislikle, yalanla birlikte gidiyor. Görüyoruz. Evet. İbrahim Tatlıses'in her konserde iskemleler havada uçuşuyor. Yani birkaç tane kendim gözlerimle gördüm. Bu sanat. Bu ahlaksızlık aslında ve burada bu ülkede bunu sanat diye gören şey bile var. Entelektüeller bile var.
Ahlaki gidişine dünyanın evet. Paralel olarak felsefemiz de, dünya felsefesi de tam bir evet. Fecaat içinde. Çünkü mesela Harvard evet. Üniversitesi'nde son sordum.
Bu önemli.
Nedir ilerleme felsefedeki son fikirleriniz nedir dedim. Var mı yeni fikirler felsefecilere? Biz kelime oyunlarıyla uğraşıyoruz dediler. tabii. Sizin olmuş.
Analitik felsefe, dil felsefesi.
Çok önemli.
Yani Wittgenstein'in ikinci dönemi de buna ait. Birinci dönemde değil ama ikinci dönem, ikinci Wittgenstein. O da dil oyunlarına döndü ve bu felsefe Batı'da, efendim? Ne? Evet. Sormuyor. Derrida dekonstrüksiyon yapıyor. Derrida'nın böyle soruları sorabilmesi için usu kabul etmesi lazım. Derrida'nın bütün varoluşu usa karşı bir savaş. Mümkün değil. Yani onların moral olarak kıvrandılar bu şey Bosna olayları sırasında. Çünkü ellerinde bir moral, iyinin ve kötünün ötesi diyor Nietzsche ve bunlar Nietzsche'ye bağlılar. Yani iyinin ve kötünün ötesi gibi bir nihilizmle hangi trajik olayı ya da kötülüğü kötülük olarak görebilirsin? Saçmalayıp durdular. Budriller Körfez Savaşı olmadı dedi. Her şey ekranlarda yaşandı dedi. Realite tekstir dediler. Realite medyadır dediler. Medyayı realite yapmaya başladılar. Yani Matrix'in bir başka şeyi, türü. O yüzden de insanlara bunlar şey gibi göründü. Yüksek entelektüel doz gibi göründü ama aslında şey, yani laf cambazlığından başka bir şey değil. Pozitivist, Amerika'daki pozitivist laf cambazlığı Fransızlar tarafından daha süslü laf cambazlığı şekline sokuldu. Yani çünkü gerçekten öyle bir laf cambazlığı var ki onu görmek için Fransızcayı Türkçe'ye ya da İngilizce'ye çevirmek yetiyor. Bitiyor. Bomboş bir şey kalıyor. O şey örtü kalktığı zaman. Çünkü aynı oyunları şeyde yapamıyorsun. Ya yeni dilde ve ortaya şey çıkıyor. Naif, aptalca, boş bir takım şey.
Peki geçenlerde de okudum bir tane. O tamamen o da metafiziği ön plana çıkarmış. O
kim?
Felsefe değil. Hmm. Yani metafizik felsefenin önüne geçiyor.
Metafiziğin ne olduğunu biz konuştuk. Şey nerede var? En son birkaç şey yazıda da yine yazdık. Yani metafizik ve felsefe arasında metafizik fizik ötesi demek, fizik üstü demek bu kadar. Ve bu korkulacak bir terim değil. Çünkü fizik ötesi dediğimiz şey tinin ta kendisi, kültürün ta kendisi ve insanın yaptığı, düşündüğü, o insana ait olan her şey fizik ötesi diyebiliriz. Yani şeyi kabul edebiliyoruz. Yemek yemek şey değil, tinsel bir eylem değil, doğal bir eylem. Hayvanlar da yiyor, insanlar da yiyor ve insanın yemek yemesi kültürel bir anlam taşır. Çünkü insan gibi yiyor, hayvan gibi yiyor ve bizim bütün kültürümüz şey, doğanın ötesi demek, metafizik demek. Metafizik, metafizika gibi bir şey. Bu metafiziğin çağrışımlarını silin lütfen. Onlarla bizim hiçbir şeyimiz, işimiz yok. Yani bir ideolojik İşte materyalizme başladı muhtemelen yani metafiziğin o özel tanım. Daha sonra pozitivizm metafiziğe çullandı. Şimdi postmodernizm metafiziğe çullansınlar. Metafizikle bir şeyimiz yok bizim, problemimiz yok bu felsefenin bakış açısından, klasik felsefenin bakış açısından. Çünkü kullanmıyoruz bile o terimi. Yani fizik ötesi bu çok şey banal bir terim ve çok da sıradan bir terim. Tin anlatıyor, tin. Fiziksel olmayanı. O yüzden metafizikle felsefe ayrı. Felsefe daha geniş kapsam. Yani metafiziğe saldıranların kendileri de metafizik yapıyorlar. Bunu görebiliriz çünkü yaptıkları şey fizik değil. Yani pozitivistler kuramı metafiziksel olarak görüyorlar ve olguyu fiziksel olarak görüyorlar, değil mi? Pozitivistlerin belirlenimi bu. Ama bir söz ve kuramı denize atıyorlar. Kuram şey, kötü olan şey, iyi olan şey olgu. Ve ama aynı pozitivist şeyi anlamıyor. Kendi felsefesinin kendisi de bir kuram. Değil mi? Kuram. Yani metafizik. Ve metafiziği yok etmeye çalışıyor pozitivizm. Konu bu, bununla, yani bu konunun bu yanı var. Onu bütünü bu demek değil ama o yüzden metafizik ve felsefe. Soruyu tekrar alabilir miyiz şimdi? O metafizik ve fiziği ilgilendiren bir şey vardı.
Yani diyor ki metafizik felsefenin önüne geçecektir. Yani.
Evet, ne demek bu? Zaten önünde. Yani metafizik evet, kültür olduğuna göre genel olarak kültürel, tinsel olan bunun bir anlamı kalmıyor. Felsefe a priori metafizik. Her noktasıyla. Bilim aynı şekilde. Sanatta metafiziksel olan yan var, fiziksel olan. Fiziksel olan yan renkler, boyalar, fırça, tuval, çerçeve, falan. Fiziksel olan şeyler bunlar. Dokunabiliyoruz. Fizik. Metafiziksel olan şey ondaki anlam, güzellik, konu, içerik, her şey. Bütün hepsi metafiziksel. Ama fiziksel olan şey boyalar. Tuval işte. Bu. Yani metafizik ve fizik karşılaştır. Ara mı verelim? Evet, bir 5-10 dakika şey yapabiliriz.
Bir şey sorayım mı?
Tabii.
Bu metafiziği dediğiniz gibi fizik ötesi diye tanımlarsak, evet, dediğiniz gibi yani fizik ötesi her şey onu gösteriyor. Fakat mesela başka bir teknik anlamı daha var metafizik. Mesela Derne Uygur'un kitabında anlattığı gibi. Yani metafizik değişmez olanı olandır. Yani,
evet.
Sadece bizim duygularımız tinlerin tin dünyasıyla ilgili olan değil, o
logosu
değil. Yani bir şeyde bir felsefecinin değişmez olanı bulmanın peşinde olması, hı, ve o değişmezi de bulmaya çalışmak.
Evet.
Ve o değişmezi bulmak oluyor.
Tamam. Bir de o konu var. Değişmezin metafizikle ilgisi var diyoruz, evet. Ve evet. Onu tamam, onu şey yaparız. Onunla başlarız bu. Evet. Şimdi ara verelim. Çünkü o da bizi şeye getirecek. Yeni bir uzun 5-10 dakika. Haftaya şeydeyiz. Romantika'dayız. Romantika'yı biliyoruz Fenerbahçe'de. He? Ondan sonraki hafta Levent Haziran ayı değil mi ondan sonraki?
Daha bitirmedilerdi ama bu hafta ya da bu hafta önümüz herhalde program verirlerdi.
Öyle mi? Günleri mi belli değil? O zaman onu şey yapacağız. Siteden takip edin. Evet, şey, Noesis. Hayır, tamam ya.